Ayrım 19.
Sayfa 218. İhtiyar dua kitaplarından birinin sayfalarını karıştırdı, karıştırdı, öt ağacı kokan bumburuşuk bir kağıt parçası çıkardı. Kalemde var mı? Onu da babandan iste. Hadi kızım, hadi git, rahat bırak beni. Natalya kullanıla kullanıla kısacık kalmış bir kurşun kalem aldı babasından, masaya oturdu. Ne zamandır kafasında evirip çevirdiği düşünceyi güç bela dile getirmeye uğraşırken eski bir sızı yeni baştan yüreğini kemirmeye başlıyordu. Sabah erkenden Getka'yı vodka vaadiyle kandırıp mektubu eline tutuşturdu. Yugodni'ye yolladı. Gregor Panteleyeviç, söyle bana, ne olur, nasıl yaşayayım ben? Hayatım gitti mi, elden gitmedi mi? Evi kodun gittin, bana bir tek söz etmedin. Sana bir kötülüğüm dokunmadı. Bekledim ki bağlarımı çözesin. Bütün bütüne gittim diyesin. Gittin, lakin mezar gibi hiç ses vermiyorsun. Kızdın da öyle gittin dedim. Geri gelirsin diye bekledim. Senden ayrılmak istemiyorum. İki kişi yıkılacağımıza birimiz yıkılalım. Ben razıyım. Acı da halime bir şeyler yaz bari. Bileyim ne düşüneceğimi. Bu halimi kaldım ortalarda. Ne olur kızma bana Grişka. Tanrı aşkına. Natalya. Getka içkinin hayaliyle heyecanlı, atlardan birine atladığı gibi Miron Grigorievich'e hiç haber etmeden yola koyuldu. Öğleden sonra döndü. Cebinde mavi bir kese kağıdı parçası taşıyordu. Natalya'ya bir göz kırptı. Yol berbattı, dedi. Çok sarsıldım. Bağırsaklarım birbirine geçti. Natalya mektuba göz atınca yüzü bembeyaz kesildi. Kağıtta yazılı dört kelime tırpan gibi saplandı yüreğine. Yalnız yaşa. Gregor Melekov. Dizlerinin suyu kesilmişti sanki. Bir acele eve girdi. Doğru gitti, yatağına uzandı. Anası, Paskalya pazarına ortalık derli toplu olsun, bir de Paskalya çöreği vaktinde hazır olsun diye ocağı yakıyordu. Bir ara kızına seslendi. Natalya, gel de yardım et biraz bana. Başım ağrıyor anne, biraz daha uzanayım. Anası kapıdan başını uzatıp baktı. Biraz hıyar suyu iç, iyi gelir, dedi. Natalya paslanmış dilini buz gibi dudaklarının üzerinde gezdirdi, cevap vermedi. Akşama kadar yattı, başını sıcacık bir yün şalla örtmüş, toz toparlak olmuştu. Gelip geçici ürpertilerle bütün vücudu hafiften sarsılıyordu. Kalkıp mutfağa girdi. Miron Grigorievich ile Grishaka kiliseye yollanmak üzereydiler. Natalya'nın düz taralı saçlarında tane tane ter parlıyordu. Gözlerine hastalıklı yağlı bir perde çekilmiş gibiydi. Miron Grigorievich pantolonunun bir sıra düğmesini iliklerken kızına baktı. "Pek birden hastalandın kız," dedi. "Hadi gel bizimle duaya gidelim." "Siz gidin, ben sonra gelirim," dedi Natalya. "Ne o, sonuna mı geleceksin?" "Yok, önce üstümü değişeyim. Üstümü değişmem lazım. Sonra gelirim." Erkekler çıktı. Ana kız mutfakta kaldılar. Natalya sandıkla yatak arasında gidip geliyor, görmeyen gözlerle sandığın içindeki elbise yığınına bakıyordu. İkide bir yüzü acıyla buruşuyordu. Kendi kendine bir şeyler mırıldandığını gören Lukinichna, ne giysin bilemiyor, herhalde diye düşündü, ana yüreğinin cömertliğiyle, ''Benim mavi eteğimi giy kızım.'' dedi. ''Üzerine de tam gelir. Gideyim çıkarayım mı?'' Genç kızken Natalya bayramlarda anasının o etekliğini giymeye bayılırdı. Bu Paskalya'da da yeni elbise yapılmamıştı ona. ''Hayır, bunu giyip gideceğim.'' Natalya sandıktan dikkatle yeşil etekliğini çıkardı. Birden hatırladı. Gregor, daha sözlüsü, onu ilk ziyarete geldiğinde üzerindeydi bu eteklik. Kaçamak bir öpücük alıp onu utandırdığında. Birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kapağı açık duran sandığın keskin kenarı üstüne göğüsleme düştü. ''Natalya, ne oldu, ne var?'' diye anası ellerini çırptı. Avazı çıktığı kadar haykırmak geliyordu içinden. Tuttu kendini. Kuru bir sesle güç bela. ''Bugün bir hal var bende.'' dedi. Güldü. ''Natalya, sahi bütün gün dikkat ettim.'' ''Evet anne, neye dikkat ettin?'' Beklenmedik bir kızgınlıkla haykırdı Natalya. Yeşil etekliği ellerinin arasında bumburuşuk etti. ''Hiç iyi değilsin bu sıralar. Bir koca lazım sana. Yeter, yeter artık. Kocam oldu işte.'' Kendi odasına gitti. Az sonra döndü. Giyinmişti. Genç kız gibi incecik endamı. Yüzünde mavimsi bir renk, yanaklarında yaşlı bir kırmızılık. Sen git, ben daha hazır değilim dedi annesi. Natalya koluna bir mendil sıkıştırıp dışarı çıktı. Rüzgarda akıntıya kapılmış giden buz kümelerinin gümbürtüsünü duyuyordu. Ilınan havanın ıslak kokusu geliyordu burnuna. Sol eliyle eteğini kaldırdı. Sedef rengi su birikintileri arasından seke seke kiliseye gitti. Yolda bayramı düşünüyor, parça parça belli belirsiz her şeyi düşünüyor, önceki oldukça sakin halini bulmaya çalışıyordu. Ne yaparsa yapsın, düşüncelere dönüp dolaşıp göğsünde sakladığı o kese kağıdı parçasına, Gregor'a, şimdi onu öyle küçümseyerek ardından gülen, hatta belki ona acıyan mutlu kadına gidiyordu. Kilise alanına girince delikanlılardan birkaçı yolunu kesti. Yana kıvrılıp geçerken kulağına fısıltılar çalındı. Kiminkiydi bu? Gördün mü? Natalya Korşunov'du. Bozuşmuşlar diyorlar, kocası ondan bırakıp gitmiş. Yok canım, kaynatasıyla Topal Pantelimon'la karıştırıyormuş. Ya bak hele, Gregor ondan kaçtı evden desene. Kaçmaz mı? Karı hala sürdürüyormuş işi. Kırık dökük taşların üzerinde ayakları tökezlenerek peşinde utanç verici pis fısıltılar Natalya kilisenin kapısına vardı. Kapıda duran genç kızlar onun birden dönüp alan kapısına yöneldiğini görünce gülüştüler. Natalya sarhoş gibiydi. Sendeliğe sendeliğe bir koşu eve geldi. Avlu kapısında durdu. Derin bir soluk aldı, içeri daldı. Eteğinin uçlarına basıp tökezleniyordu ikide bir. Isırmaktan dudaklarını kanatmıştı. Ortalık mor bir karanlığa bürülüydü. Sundurmanın açık kapısı simsiyah esnemeye açılmış bir ağız gibi. Natalya verdiği kötü kararla güçlü bir gayret sundurmanın kapısına koştu. Eşiği geçti. İçerisi kuru ve serindi. Eğer derisi saman kokuyordu. Bir şey düşünmeden, bir şey duymadan incinmiş, çaresiz gönlünü kazıyan kara özlemin pençesinde el yordamıyla bir köşeye gitti. Yerden bir orak aldı, bıçağını çıkardı. Hareketleri kesin, belirli, kendinden emindi. Başını geri attı. Birden varlığına hakim olan kararın sevinciyle, gücüyle bıçağın ucunu bastırdı, boğazını yırttı. Tepesine bir yumruk yemiş gibi canını yakan korkunç acının önünde yere düştü. Tam görememişti işini. Önce elleri, sonra dizleri üzerinde doğruldu. Göğsüne boşanan kandan ürktü. Titrek parmaklarıyla ceketinin düğmelerini kopardı, açtı. Gergin, sağlam memesini bir eliyle yana çekti. Dizlerinin üstünde sürüne sürüne duvara gitti sonra. Bıçağın kör ucunu balçık duvara soktu. Kollarını başının üzerine kaldırdı. İleri bastırdı göğsünü. Bastırdı, bastırdı. Yırtılan etin cazırtısını işitiyordu. Korkunç bir acı göğsünden yükselip boğazına çıktı. İğne iğne doldu kulaklarına. Tam o sırada mutfağın kapısı gıcırdadı. Lukinichna önüne baka baka basamaklardan indi. Kilisenin çanı düzenli aralıklarla durmadan çalıyordu. Sürekli çatırtılarla muazzam buz kütleleri nehirden aşağı akıp gidiyordu. Serbestlemiş şen, dolgun akan nehir buzdan zincirlerini öteye, Azak denizine taşıyordu. Stepan Gregor'a yaklaştı, üzengiyi kavradı. Atın terden sırılsıklam olmuş böğrüne yaslandı. Gregor, nasıl gidiyor işler? Diye sordu. Çok şükür. Ne düşünüyorsun bu iş hakkında ha? Hangi iş? Ne düşüneceğim? Elin karısını aldın, götürdün, kullanıyorsun. Çek elini üzengiden. Korkma korkma, dövecek değilim seni. Ben korkmam, bırak bu lafları. Gregor kızardı, sesini yükseltti. Bugün dövüşmeyeceğim seninle, canım çekmiyor. Lakin bak sözüme dikkat et Gregor, günün birinde er geç öldüreceğim seni. Gün ola, hayır ola. Sen sözüme dikkat et o kadar, yerin dibine batırdın beni. Domuz iyiliş eder gibi hayatımı mahvettin. Bak görüyorsun işte. Avcı yukarıda elini kaldırdı. Çift sürüyorum ya ne için, Allah bilir, kendime mi? Başımın çaresine bakarım ben, ne olacak? Bana koyan ne ama biliyor musun? Bu bezginlik, bu usanç yok mu bu usanç? Beni yaman hırpaladın Gregor, yaman. Hiç bana yakınma, anlamam. Tok açın halinden anlamaz. Orası öyle, dedi Stepan. Gregor'u süzüyordu. Birdenbire küçücük bir oğlan gibi gülümsedi. Gözlerinin uçları çizgi çizgi oldu. Yalnız bir şeye üzüldüm aslanım, çok üzüldüm. Evveli yıl bayram arifesinde nasıl yumruk dövüşü yaptıydık seninle, hatırladın mı? Hayır, hatırlamadım. Hani ayakkabıcı yenildiydi, bekarlarla evliler dövüştüydük. Nasıl kovaladım orada seni? Zayıftın o zaman daha. Yanında fidan gibi kaldıydım. Kıyamadım o gün sana. Kaçarken sen indirseydim yumruğu, ikiye biçerdim ya. Çabucak da kaçıverdin, yay gibi. Yumruğu böğrüne indirmedim. Yoksa çoktan öbür dünyayı boyladıydın. Üzülme, günün birinde yine karşılaşırız. Stepan bir şey hatırlamaya çalışıyormuş gibi eliyle alnını ovuşturdu. Krepiş'in dizginlerinden tutan General Gregor'a bağırdı. Hadi! Stepan sol eliyle hala üzengiyi tutmuş, aygırın yanı sıra yürüyordu. Gregor onun her hareketini yakından gözlüyordu. Uçları sarkık, lepiska bıyıkları, hayli zamandır tıraşsız kalmış çenesinde uzamaya başlayan sakalları dikkatini çekti. Kasketinin cilalı kayışı bir sürü çatlak ve kesikle dolu çenesini dolanıyordu. Kirli yüzünde terden beyaz izler kalmıştı. Bir yabancı gibiydi. Gregor ona bakarken bir tepeden uzakta yağmur sisiyle kaplı bozkıra bakıyormuş gibi oldu. Bir bezginlik, bir hiçlik ifadesi Stepan'ın yüz çizgilerini dağıtmış, küle döndürmüştü. Ayrılırken bir şey demeden geride kaldı. Gregor atını mahmuzladı. Bekle biraz, ne var ne yok, şey, Aksinya nasıl? Gregor çizmesine yapışan bir çamur toprağını kırbacıyla sıyırıp cevap verdi. İyidir. Aygırı durdurup geriye baktı. Stepan iki bacağını açmış duruyor, dişlerinin arasında ufak bir dal parçası çiğniyordu. Bir an Stepan'a karşı içinde sonsuz bir acıma duygusu kabarır gibi oldu. Fakat kıskançlık ağır bastı. Eğerin üzerinden geri döndü, bağırdı. Seni de hiç özlemiyor, merak etme. Öyle mi? Gregor kırbacı atın iki kulağı arasına indirdi, cevap vermedi. Aksinya 6. ayı çıkmadan gebe olduğunu Gregor'a açmadı. Artık saklayacak hali kalmamıştı ya, ne zamandır susmuştu. Söylerse çocuğun kendi çocuğu olduğuna onu inandıramayacağından korkuyordu. Daha ilk aylar etten tiksinir olmuştu. Gregor bunun farkına varmadı. Vardıktan sonra da üstünde durmadı. Bir akşam konuştu ama Aksinya. Bir yandan dikkatle yüzüne bakıyordu. Gregor yüzünü pencereye çevirdi. Sinirli sinirli öksürdü. ''Niçin bunu bana daha önce söylemedin?'' ''Çekindim Grishka. Beni başından atarsın diye korktum.'' Gregor parmaklarını yatağın örtüsüne vurarak sordu. ''Günün yakın mı?'' ''3 ay var.'' ''Stepan'ın mı çocuk?'' ''Hayır, senin.'' ''Sen öyle de.'' ''Hesabını kendin yap istersen. Odunların kesilmesinden bu yana...'' ''Aksinya, yalan söyleme. Stepan'ın da olsa ne edersin, nereye gidersin? Sen işin doğrusunu söyle hele.'' Aksinya kızgınlıktan ağlamaya başladı. Peykeye oturdu. Alçak sesle kızgın söylenmeye koyuldu. Onunla kaç yıl yaşadım bir şey olmadı da. Kendin düşün bir. Sapasağlam kadınım ben. Senden olmazsa kimden olur? Sen de tutmuş. Gregor bir daha bu konuyu açmadı. Aksinya'ya karşı tutumuna yepyeni, biraz endişeli bir uzak durma, hafiften alaycı bir acıma duygusu karıştı. Aksinya o kendi içine kapandı. Fazlasını beklemedi Gregor'dan. Yazdan bu yana yüzünün güzelliği gittiği halde gebelik endamını hiç bozmadı. Zaten tombuldu, pek belli etmiyordu. Sıcacık sıcacık parlayan gözleri zayıflayan yüzüne yeni bir güzellik kattı. Aşçılık işini pek güzel beceriyordu. Çiftlikte çalışanların sayısı da azdı o yıl. Şaşka dede keyifli, yaşlılara özgü bir yakınlıkla Aksinya'ya bağlanmıştı. Aksinya ona karşı kızıymış gibi davrandığı, çamaşırlarını yıkadığı, gömleklerini yamadığı, yemekte ona en iyi, en yumuşak parçaları verdiği için belki. Bunlara karşılık Şaşka da atlarla işini bitirdikten sonra Aksinya için mutfağa su taşır, domuzlara pişirilen patatesleri ezer, her konuda yardımcı olurdu. Mutfakta oradan oraya koşturur, elini kolunu sallar, dişsiz ağzını açar kapardı habire. Bana hep iyilik ediyorsun Aksinya. Bunu ödemem gerek. İstersen güneşi indiririm yere senin için, Aksinyuşka. Sen olmasan halim haraptı. Bitler yiyip bitirirdi beni vallahi. Bir şey istedin mi sen? Söyle bana, yeter. Yevgeni Gregor'un ilkbahar eğitiminden alıkonulmasını sağlamıştı. Gregor ekinlerin biçilmesine yardım ediyor, arada sırada ihtiyar Lisnitski'yi arabayla nahiye merkezine götürüyordu. Geri kalan zamanlarında ihtiyarla toy kuşu avına çıkardı. Kolayına giden bu hayat bozdu onu. Tembelleşti, kilo aldı. Yaşından fazla gösterir oldu. Tek derdi askerlik. Yakında tezkeresi çıkacaktı. Ne atı vardı daha, ne bir teçhizatı. Babasından bir şey koparamayacağını biliyordu. Tuttu, Aksinya ile kazandıkları parayı biriktirdi. Babasına gidip istemek için tütününden kesiyor, ileride alacağı ata pay ayırıyordu. İhtiyar Lisinski de ona yardım edeceğine söz verdi. Gregor babasından zırnık alamayacağını sezmişti ya, çok geçmedi sezgisi doğru çıktı. Haziran sonunda Piotr kardeşini görmeye geldi. Konuşurlarken babasının hala ona kızgın olduğunu söyledi. At alması için hiç yardım etmem demiş. Gitsin mahalli kumandanlıktan istesin demiş babası. Hiç merak etmesin, askere kendi atımın sırtında giderim ben dedi Gregor. Kendi atımın üstüne basa basa. Piotr sordu. Nereden bulacaksın? Dilenirim, kazak dansı yaparım, bulurum. Daha olmazsa çalarım, var mı? Bak sen hele. Kazandığım parayla alırım tabii diye işi ciddiye vurdu Gregor. Piotr basamağa oturdu. Bıyıklarının ucunu çiğneye çiğneye Gregor'a işinden sorular sordu. Soracaklarını sorduktan sonra giderken eve dön gel oğlum dedi. Boşuna kafanı duvara çarpmanın alemi mi var? Hiç niyetli değilim dönmeye. Karınla mı oturmayı düşünüyorsun? Piotr konuyu değiştirdi. Hangi karıyla? Nabu karıyla. Şimdilik öyle ne olmuş? Hiç merak ettim. Gregor kardeşini geçirirken sormadan edemedi. Herkes nasıl evde? Piotr atını merdiven başından çözerken güldü. Senin de dört tarafta evin var bir adam. Her şey yolunda. Anan çok özledi seni. Samanı içeri aldık. Üç taşım çıktı. Gregor heyecanlı, kardeşinin bindiği yaşlı kısırı süzdü. Bu yıl tay olmadı mı? Dedi. Olmadı. Kısrak kısır. Hristonya'dan aldığımız doğru doğurdu ama. Ne doğurdu? Aygır doğurdu. Hem aygırın iyisi. Parayla alamazsın. Bacakları yüksek, bukağılıklar sağlam. Göğsü de oturaklı. İyi at olacak. Gregor içini çekti. Piotr, köy burnumda tütüyor, dedi. Nehri çok özledim. Bu meret yerde de hiç akarsu yok. Allah kahretsin. Bir canım sıkılıyor ki. Gel gör bizleri, diye Piotr karşılık verdi. Kısrağının kemikli sırtına sıçradı. Bir gün gelirim. Peki, hadi Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. Piotr kısrağı sürmüş, avludan çıkmıştı. Aklına bir şey geldi, hala merdivenlerde duran Gregor'a seslendi. Natalya, unuttum söylemeyi. Bir kaza oldu. Çiftliğin çevresini dolanan rüzgar cümlenin sonunu Gregor'un kulaklarına eriştiremedi. Piotr ile atını kadifemsi bir toz bulutu örtmüştü. Gregor omuzlarını silkti, ahıra doğru yürüdü. Yaz kuruydu. Yağmur yağdı, yağmadı. Ekinler çabuk erdi. Çavdar depolandıktan hemen sonra arpalar oldu, sarardı. Sıra sıra parıldadılar tarlalar boyunca, sapsarı. Tüylü başakları baş büktü. Gregor'la dört ırgat arpayı biçmeye çıktılar. Aksinya o gün işini erken bitirmişti. Gregor'la gitmek istedi. Gregor mırınkırın etti. Aksinya aldırmadı. Başörtüsünü başına attığı gibi işçileri taşıyan arabaya yetişti. Aksinya'nın onca özlemle, onca sevinçle, sabırsızlıkla, Gregor'un da endişeyle beklediği şey o sırada oldu. Aksinya belirtileri sezer sezmez tırmığı attı elinden. Gitti, başakların altına uzandı. Doğum sancısı çabuk geldi. Genç kadın dümdüz yere uzanmış, paslanmış dilini ısırıyordu. Harman makinesinin peşinden giden ırgatlar çevresinde dönüp duruyorlardı. ''Hey, sen de! Tam buldun güneşlenecek yeri. Kalk oradan, toz olursun yoksa.'' Tahtadan oyulmuşa benzeyen sarı yüzü, derin çizgili, burnu kopuk bir oğlan önünden geçerken bağırdı Aksinya'ya. Gregor yerini işçilerden birine bırakıp Aksinya'nın yanına koştu. ''Ne oluyor?'' diye sordu. Dudaklarının acıdan kıvrılmasını önleyemeden kısık bir sesle cevap verdi Aksinya. ''Sancılar!'' ''Gelme demedim mi ben sana? Ulan şeytan kancık! Ne yapacağız şimdi? Kızma bana Grişka. Aa! Grişka atı arabaya koş. Eve varmalıyım. Burada böyle nasıl? Bu kazaklar burada. Acının kıskacına yakalanmış inliyordu. Gregor ata koştu. Hayvan ileride bir oyukta otluyordu. Döndüğünde Aksinya elleri dizleri üstüne kalkmış, başını bir yığın tozlu çavların içine daldırmış, acıdan ne yaptığını bilmeden ağzına alıp çiğnediği dikenli başakları tükürüyordu. Sulanmış gözlerle Gregor'a baktı, kaldı. Korkunç, iç parçalayıcı çığlıklarını işçiler duymasın diye mendilini dişlerine bastırdı. Gregor, kadını karga tulumba arabaya attı. Son sürat sürdü çiftliğe doğru. ''Aa! Acele etme! Tanrım ölüyorum! Gregor, Gregor, çok sarsıyorsun, çok. Başı arabanın döşemesine çarptı. Aksinye bir çığlık attı. Gregor sesini çıkarmadan kırbacı sallıyor, dizginleri başının üstünde savuruyordu. Aksinya'ya hiç bakmadı. Avuçlarını yanaklarına bastırmış, yerlerinden uğramış gözlerinde vahşi, ürkek bir ifadeyle Aksinya arabanın içinde oradan oraya hopluyordu. Gregor atı 4 nal sürdü. Gözü önünde habire aşağı yukarı oynayan eğri sopaya takılmıştı. Göğe asılı gibi duran apak, ışıl ışıl bir bulutu örtüyordu ucu. Kadının ulumaları bir ara kesildi. Engebeli yolda tekerler takır da takır döndükçe başı döşemeye vuruyordu. Gregor kadından ses sedanın kesildiğini önce fark etmedi. Az sonra ansızın arkasına baktı. Aksinya'nın yüzü korkunçtu. Bir yanağı arabanın kenarına yapışmıştı. Çenesi kıyıya atılmış balık gibi açılıp kapanıyordu. Alnından çukura kaçmış gözlerinin içine oluk oluk ter akıyordu. Gregor döndü. Aksinya'nın başını kaldırdı. Altına takkesini koydu. Kadın yan gözle baktı ona. Kesin bir sesle "Grishka" dedi. "Ölüyorum. Hepsi bu işte." Gregor birden ürperdi. Bütün vücudu buz kesti. Korkmuştu. Kadını avutucu bir şeyler söylemek istiyor, kelime bulamıyordu. Titrek dudaklarından başka sözler döküldü. "Zırvalama aptal." Başını salladı. Kadının üzerine eğilip bacağını hafifçe sıktı. "Aksinya, kumrum benim." Sancı bir an dindi. Sonra tekrar daha da şiddetle geri geldi. Aksinya karnının altında bir şeyin yırtıldığını, bir şeyin eğildiğini duydu. Gregor'un kulaklarını delen korkunç, anlatılmaz bir çığlık kopardı. Gregor çılgınlar gibi atı kırbaçlamaya koyuldu. Sonra tekerlerin takırtısı üzerinden kadının ince, özlemli sesini işitti. "Grishka!" Dizginlere asıldı. Başını geri çevirdi. Aksinya kolları iki yana açık, kan revan içinde serilmişti. Etekliğinin altında, bacaklarının arasında al ak canlı bir şey oynuyordu. Gregor cinnet geçiriyormuş gibi atladı arabadan. Aksinya'nın sımsıcak soluklu ağzına gözlerini dikti, baktı. "Göbek bağını ısır da kopart, bağla iplikle, mintanından kopart al." Gregor titrek parmaklarıyla mintanından bir demet iplik çıkardı. Gözlerini acıtırcasına yumdu, göbek bağını ısırıp koparttı. Kanayan ucunu dikkatle bağladı.